Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. İbrahim suresinin 21. ayetini İranlı karilerden Rıza'yan'dan dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا سواء علينا أجزعنا أم صبرنا سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onların tümü toplanıp Allah'ın huzuruna kıyamette çıktılar da zayıflar, mustazaflar, büyüklük taslayanlara müstekbirleri dedi ki, şüphesiz biz size tabiydik. Şimdi siz bizden Allah'ın azabından herhangi bir şeyi önleyebiliyor musunuz? Dediler ki, eğer Allah bize doğru yolu gösterseydi, biz de sizlere doğru yolu gösterirdik. Şimdi bizler yakınsak da, sabretsek de bize göre fark etmez. Bizim için kaçacak hiçbir yer yoktur.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'e 4 Hordat 1400, Hicri Kameri 13 Şevval 1442 ve Miladi Takvimle 25 Mayıs 2021 Salı. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, İran'da 13. Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve Benim Müslüman Çocuğum isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet Eş, sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Tahran-Pekin ilişkilerinin uzun vadeli ve stratejik olduğunu söyledi. İran, Amerika'nın nükleer anlaşmayı ihlal eden tüm ambargoları kaldırması gerektiğini bildirdi. Salih'in uranyum zenginleşme faaliyetlerine devam ettiğini söyledi. Nükleer anlaşma ortak komisyon toplantısına bugün devam edilecek. Tahranlı çocuklar Filistinlerin Siyonist rejime karşı zaferini kutlarken terörist İsrail saldırısında ağır yaralanan Filistinli bir genç şehit oldu. Avrupa Birliği'nden Belarus'a suçlama ve Belarus'a yaptırımlar yolda. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ile yaptığı telefon görüşmesinde iki ülke ilişkilerinin uzun vadeli ve stratejik olduğunu belirtti. Çin ile işbirliği uzun vadeli baktıklarını aktaran Ruhani, iki taraf arasında imzalanan 25 yıllık anlaşmanın süratle hayata geçirmesinin önemini vurguladı. Pekin ile işbirliğini Batı Asya'da da artırmaya hazır olduklarını kaydeden Ruhani, Çin'e yönelik ihracatın artmasını ve Çinli şirketlerin İran'da yatırım yapmasının kolaylaştırılmasını istediklerini söyledi. Ruhani ayrıca Çin'in Filistin meselesinin çözümü konusunda yardımcı olmasını desteklediklerini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Ruhani, Çin'in nükleer anlaşmayla ilgili tutumunu takdir ederek, Irak Ağır Su Reaktörü konusunda nükleer anlaşma çerçevesinde iki ülke arasında yapılan işbirliğinin devam etmesinin önemine işaret etti. Çin Devlet Başkanı Xi de İran ile ilişkileri stratejik olduğunu belirterek ilişkilerin her alanda geliştiğini belirtti ve 25 yıllık anlaşmanın hayata geçirmesinin hızlandırılması için çaba gösterilmesinin önemine dikkat çekti. Çin ile İran'ın bölgesel ve küresel sorunların çözümünde rol oynayabileceğini ve Filistin meselesinde de etkili olabileceklerini söyledi. Nükleer anlaşma ile ilgili Amerika'yı eleştiren Xi, Amerika istediği zaman nükleer anlaşmadan çıkıp sonra yeniden dönemez. Amerika'nın nükleer anlaşmaya dönmesi için İran'a uyguladığı tüm yaptırımları kaldırması zaruridir dedi.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani, Amerika'nın maksimum baskının hezimete uğradığını itirafının İran milletinin büyük zaferi olduğunu belirterek Amerika'nın kapsamlı ortak eylem planına karşı tüm ambargoları kaldırmaya mecbur olduğunu söyledi. Yasama ve yargı erkleri başkanları ile yapılan toplantıda konuşan Rouhani, İran milletinin direnişinden dolayı Amerika'nın bugün tüm yaptırımları kaldırmaya mecbur olduğunu ve bunun da İran halkı için ayrı bir zafer olacağını söyledi. Bu zaferin İran milletinin son 3,5 yıldaki sabır ve direnişin sonucu olacağını ve İslam İnkılabı rehberinin hidayetleriyle gerçekleştirdiğini ifade eden Rouhani, hükümetin tüm gücüyle ülkenin en zor dönemlerini yönettiğini söyledi. Korona ile birlikte ülkeye fazla baskılar uygulandığını da belirten Rouhani, bu dönemin son 100 yılın en zor yılları olduğunu söyledi. Hürrem şehrin düşman işgalinden kurtarılışının yıl dönümü de temas eder Rouhani, Hürrem şehrin kurtarılış günü 8 yıllık kutsal savunmanın en güzel günüydü dedi.
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı, Amerika'nın İran'a yönelik tüm yaptırımları gerektiği gibi kaldırması halinde İran'ın da nükleer anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getirmeye geri döneceğini söyledi. Tasnim Haber Ajansı'na göre İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Süzey Müzakere Heyeti Başkanı Seyit Abbas Arakçı, Sputnik'e verdiği röportajda İran'ın nükleer anlaşmaya geri dönmeye hazır olmasına dair bir soruya verdiği cevapta, İran'ın nükleer anlaşma ortak komisyon toplantısında nükleer yükümlülüklerini yerine getirmek için şartlarını açıkladığını ve bunun da en önemlisinin tüm Amerika yaptırımlarının kaldırılması olduğunu hatırlattı. Arakçı, Amerika'nın nükleer anlaşmaya dönme konusuna dair işaretler var ancak müzakereler henüz bitmedi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı, İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu arasındaki anlaşmanın uzatılmasına ilişkin olarak da İran hükümetinin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na en fazla bir ay daha veri kaydetmeye devam etme kararı İslami Şura Meclisi'nin kararına aykırı değil dedi. İran ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ek protokolün gönüllü olarak uygulanmasını askıya almadan önce 8 tesis veya binada kamera bilgilerini 3 ay süreyle tutmayı ve İran ile taraflar arasında herhangi bir anlaşmaya varılmazsa kamera bilgilerini silmeyi kabul etti.
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Alekber Salehi, İran'da %5, %20 ve %60 uranyum zenginleşme faaliyetinin devam ettiğini ve İran'ın %20 uranyum stokunun 90 kilodan fazla olduğunu söyledi. Salih yaptığı açıklamada İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ile teknik anlaşmayı bir ay daha uzatma kararının telefonu ile Ajans Başkanı Rafael Grassi'ye iletildiğini, Viyana müzakerelerinin devam ettiğini, bu hususta ortak bildiri yayınlanmayacağını ve verilen fırsatta müzakerelerin sonuçlanması temennisinde bulundu. Salih, İran'ın %60 zenginleştirilmiş uranyum miktarının 2,5 kilo, %5 zenginleştirilmiş uranyum miktarının da 5 tondan fazla olduğunu ve nükleer faaliyetlerin devam ettiğini söyledi. İran İslam Cumhuriyeti'nin İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı arasındaki anlaşmayı genişletme ve Atom Enerjisi Teşkilatı tarafından Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı kamera verilerini bir ay kaydetmeye devam etme kararı dün Birleşmiş Milletler Nükleer Gözlemcisi'ne açıklandı. İran İslam Cumhuriyeti'nin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Büyükelçisi ve Daimi Temsilcisi Kazım Garibabadi'de yaptığı açıklamada son 3 ayın verileri halen İran Atom Enerjisi Kurumu'nun uhdesindedir ve ajansa aktarılmayacaktır ve veriler bir ay daha İran'da kalacaktır dedi.
Avrupa Birliği'nin dış politika sorumlusu, İran'ın nükleer tesislerinin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın sürekli denetimini gerekçe göstererek İran İslam Cumhuriyeti ile Uluslararası Enerji Ajansı arasındaki anlaşmanın uzatılmasına tepki gösterdi. Ars Haber Ajansı'na göre Avrupa Birliği Dış Politika Şefi Joseph Borrell, dün İran'ın nükleer tesislerinin dünyadaki en fazla denetime sahip olduğunu vurguladı. Borrell ayrıca Viyana'da yapılan İran ile 4+1 arasındaki nükleer anlaşmayı yeniden hayata geçirmeye dair görüşmelere de atıfta bulunarak Amerika'nın İran'a yönelik iktisadi yaptırımları kaldırması halinde İran'ın da yükümlülüklerine geri döneceğini söyledi. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Genel Müdürü Rafael Grossi, pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında, İran Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı anlaşmasının bir aylık uzatılmasının 24 Haziran'a kadar uzatılacağını duyurdu. Grossi, anlaşmanın iki tarafın Şubat ayında Tahran'da varılan geçici bir ikili teknik anlaşma ile ilgili olduğunu vurguladı. Rusya Ajans Teknik Teçhizatı tarafından tahranın çeşitli lokasyonlarında toplanan bilgilerin depolanmaya devam edeceğini, üzerinde mutabık kalınan teçhizat doğrulama ve izleme faaliyetlerinin bir ay daha devam edeceğini ve 24 Haziran'da sona ereceğini söyledi.
Avrupa Birliği yaptığı açıklamada nükleer anlaşma ortak komisyon toplantısının bugün Viyana'da yeniden başlayacağını bildirdi. İRNA'ya göre bir nüshası Avrupa Birliği Dış Eylem Servisi sitesinde yayınlanan açıklamada toplantının İran Dışişleri Bakanlığı ve 4+1 grubu temsilcileri ve siyasi direktörleri düzeyinde yapılacağı belirtildi. Katılımcıların Amerika'nın nükleer anlaşmaya muhtemel dönüşüne ilişkin istişareleri devam etmeleri ve bu anlaşmanın tam ve etkili bir şekilde uygulanmasını sağlamaları bekleniyor. Toplantıya Avrupa Dış Eylem Servisi Genel Sekreter Yardımcısı başkanlık edecek. Amerika'nın Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan kanun dışı bir şekilde çıkmasının ardından İran'da nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azaltma kararı almıştı.
Parlamento yetkilileri şahsiyetleri Filistin Daimi Komitesi'nin 4. olağanüstü toplantısında Filistin halkını desteklemek için İslam ülkelerinin birlik ve işbirliğine duyulan ihtiyacı vurguladılar. İran'ın bildirdiğine göre Lübnan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Kasım Haşim, Tahran'daki İslam İşbirliği Teşkilatı Filistin Daimi Komitesi'nin 4. olağanüstü toplantısında Filistin halkının kıyamı, Güney Lübnan'daki Siyonist rejimin yenilgisiyle aynı zamana denk geldi dedi. Lübnan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Filistin halkının direnişleriyle birliğini kanıtladığını belirterek Siyonist rejim çöküşe doğru gidiyor ve Filistin'in direniş güçleri kahraman evlatları düşmanların planlarını bozdular dedi. İran'ın İslam Ülkeleri Meclisler Birliği'ndeki temsilcisi İbrahim Rızaydı, bazı zayıf devletlerin güvenliklerini sağlamak için terör rejimi İsrail'le ilişkilerini normalleştirme girişimlerini kınarken, bu rejimin Gazze direnişi karşısında bile çaresiz kaldığını, böyle bir durumda bu rejimle sözde güvenliklerini dikkate alarak anlaşma imzalayan ülkelerin vay haline dedi. Burkina Faso parlamentosundan Sana Bubakar, bugün Gazze şeridinde acilen harekete geçmeli ve Filistin halkına derhal yardım etmeliyiz dedi.
Öte yandan Ürdün parlamentosu başkan yardımcısı Hüseyin El Haras ise terörist İsrail'in Gazze şeridinde 12 günlük saldırılarına karşı Filistin direnişiyle güç dengesinin değiştiğini söyledi. Haras son zamanlarda Gazze şeridi ve Kudüs'e yönelik saldırılar sebebiyle İsrail rejiminin çeşitli boyutlarda cezalandırılması gerektiğini bildirdi. Irak Neva Parlamentosu Başkan Yardımcısı Hasan Kerim Meter de işgalciler Gazze şeridine yapılan son saldırılarda Filistinli çocuklar ve kadınları bile öldürmekten çekinmediler dedi. Kerim Meter, Gazze şeridindeki yerleşim yerlerinin bombalanması, yıkılması ve Filistinlilerin öldürmesi insan hakları ilkelerine aykırıdır. Bu gibi durumlarda bazı batılı devletler maalesef açık bir şekilde terör rejimi İsrail'in cinayetlerine ve saldırılarına destek verdiler dedi. Afganistan Parlamentosu Yasama Komitesi Başkanı Nezir Ahmet Hanefi de ırkçı rejim İsrail'in Filistinlere özellikle Gazze şeridi sakinlerine yönelik saldırılarına karşı İslam Ülkeleri Meclisi'nin ortak hareket etmesi gerektiğini söyledi.
Filistin'in Tahran Büyükelçisi İran İslam Cumhuriyeti ve İslam İnkılabı rehberinin Filistin ve Kudüs meselesine verdiği desteği takdir etti. Muhabirimizin bildirdiğine göre Tahran'daki Filistin Büyükelçisi Salah El-Zevabi, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamentolar Arası Birlik Filistin Komitesi'nin dün Tahran'da yaptığı olağanüstü toplantıda gerçekleştirdiği konuşmasında 44 ülke Filistin devletini tanımış olmasına rağmen Filistinlilere yönelik baskı azalmadı ve Hamas hareketi son zamanlarda İsrail rejiminin mevzilerini bombalamayı ve onu geri çekilmeyi zorlamayı başardı dedi. Salah El-Zevabi, İsrail'in eylemleri ve işgali Filistinleri şaşırtmadı ve şu ana kadar Filistin topraklarının %78'i işgal edildi ve İsrail rejimi bu bölgenin geri kalanını işgal etmeye çalışıyor dedi. Tahran'daki Filistin Büyükelçisi Korsan, İsrail rejimi işgalle Filistinlilere çok zarar verdi ama bu rejime karşı direniş devam edecek dedi.
Tahranlı çocuklar dün Siyonist rejime karşı Filistin direnişinin zaferini ebeveynleriyle birlikte Tahran'daki Filistin meydanında kutladılar. Hürrem şehrin kurtuluşunun yıl dönümünde kutlayan bu törene katılanlar sağlık talimatları doğrusunda İsrail'e ölüm ve Amerika'ya ölüm sloganları attılar. Bu törende İran İslam Cumhuriyeti ve Filistin bayrakları çekildi. Filistin meydanı çevresinde pankartlarda "Çocuklar kabusu paylaşmazlar" yazıyor. Kutlama programında ayrıca Filistin'i destekleyen marşlar ve şiirler okundu. Çocuklar için yarışma programları düzenlendi.
Siyonist İsrail, Gazze şeridine yönelik gerçekleştirdiği barbar saldırılarda ağır yaralanan Filistinli Mahmut Amar Ebu Cerat şehit oldu. Şifa Hastanesi tarafından yapılan açıklamada Gazze şeridinin kuzeyindeki Beit Hanun beldesi sakinlerinden Ebu Jarad'ın 11 Mayıs'ta İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırı sırasında aldığı ağır yaralar sebebiyle hayatını kaybettiği belirtildi. Filistin Eğitim Bakanlığı Sözcüsü Sadık El-Hadur, 10 Mayıs'ta başlayan ve 12 gün süren İsrail saldırılarında 27 öğrencinin şehit düştüğünü belirterek bunlardan 22'sinin Gazze şeridi, 5'inin ise Batı Şeria'dan olduğunu duyurdu.
Terör rejimi İsrail'in direniş güçlerinden aldığı 12 günlük yenilginin faturası kesilmeye başlandı. Mossad Başkanı ve birçok üst düzey yetkili görevden alındı. Korsan İsrail'in terör ve casusluk örgütü olarak bilinen sözde dış istihbarat servisi ve gerçekte terör örgütü Mossad'ın yeni başkanı görevi bırakacak. Yossi Cohen'in yardımcısı David Bernea onun yerine geçecek. Mossad Başkanı'nın teşkilattaki 38 yıllık kariyerinin noktalamasının ardından yerine yardımcısı Bernea gelecek. Bernea 1 Haziran'da dünyanın en tehlikeli casusluk ve terör teşkilatının başkanlığını üstlenecek. 2019'dan beri Mossad Başkan Yardımcılığı koltuğunda oturan 4 çocuk babası 56 yaşındaki Bernea, İsrail basınına göre A. Kot adlı eski bir başkan yardımcısını geride bırakarak başkanlık biletini aldı. İşgalci Siyonist güçler 10 Mayıs'ta Gazze şeridine ve Filistinlere yönelik acımasız saldırılarını yeniden başlatmış ve Filistinli direniş grupları da onlara karşı roket ve gelişmiş füzelerle karşılık vermiş ve işgalci rejim aldığı ağır darbelerden sonra ateşkesi kabul etmek zorunda kalmıştı.
Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, Lübnan ulusunun fedakarlığının ve direnişinin işgal ve aşağılanmayı asla kabul etmeyen tüm direniş savaşçıları için bir ışık olduğunu vurguladı. Beşar Esad, dün Lübnan'da mevkidaşı Michel Aoun'u Direniş ve Kurtuluş Bayramı olarak bilinen Güney Lübnan'ın 2000 yılında kurtuluşunu yıl dönümünde kutladı. Beşar Esad mesajında Güney Lübnan'ın kurtuluşunun tarihte bir dönüm noktası olduğunu belirterek, halkların davalarına ve hedeflerine inandıkları ve haklarına bağlı kaldıkları sürece işgalin de ortadan kalkacağına inandığını söyledi.
Türkiye hükümeti tarafından terör örgütü listesinde yer alan PKK, KCK'nın eylem ve faaliyetlerini tespit ve deşifre edilmesi amacıyla Adana, Şırnak ve Tunceli'de operasyon başlatıldı. Operasyonlarda 18 kişi gözaltına alındı. Firari 2 zanlının yakalanması için ise çalışmalar sürüyor.
Türkiye günlük koronavirüs tablosunda son 24 saatte 216.655 COVID-19 testi yapıldı. 7.523 kişinin testi pozitif çıktı. 178 kişi yaşamını yitirdi. Hasta sayısı 702 olarak kayıtlara geçti.
Koronavirüsün Çin'in Wuhan kentinde bir laboratuvardan yayıldığı iddiaları ile ilgili paylaşılan Amerikan istihbarat raporuna Çin'den yalanlama geldi. Rapora göre Wuhan kentindeki bir viroloji laboratuvarındaki 3 araştırmacı Çin'in COVID-19 salgınının açıklamasından aylar önce Kasım 2019'da hastalanarak hastaneye başvurdu. Wall Street Journal gazetesi daha önce açıklanmamış bir Amerikan istihbarat raporuna atıfta bulundu. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü ise Amerika'yı pandemiyle mücadeledeki yanlış adımlarının üzerine kapamak için konuyu başka yöne çekmeye çalışmakla suçladı.
Ermenistan'ın ilk cumhurbaşkanı son Dağlık Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan Cumhuriyeti karşısında yenilgiden Ermenistan'ın bütün muhalefetini ve elitlerini sorumlu tuttu. Bilindiği gibi 25 Ekim 2020'de 44 gün süren çatışmanın ardından Rusya'nın arabuluculuğuyla Dağlık Karabağ bölgesinde ateşkes için Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan arasında anlaşma sağlandı. Anlaşmaya göre Ermenistan, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Adam, Kelbecer ve Laçin'de işgal ettiği toprakları boşaltmayı ve Nahçıvan'dan Azerbaycan Cumhuriyeti'ne kara koridorunun açılmasını kabul etmek zorunda kaldı.
Ve son haberimiz, Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nin ilk günkü toplantısında ana gündem maddesini Ryanair uçağının Atina Vilnius seferini yaparken bomba ihbarı gerekçesiyle Belarus'un başkenti Minsk'e indirmesi ve uçaktaki yolculardan Belarus'un muhalif gazeteci Roman Protasevich'in gözaltına alınması oluşturdu. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı uçağın indirmesini korsanlık olarak nitelendirdi ve Belarus'a yaptırımlar yolda dedi.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz.
Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz, Amerika'nın Siyonist rejim İsrail'e askeri yardımların devamına vurgu yapması etrafında. Siyonist rejim İsrail'in Gazze'ye yönelik düzenlediği barbarca saldırılarında yüzlerce Filistinlinin şehit olması ve yaralanması ve bu bölgenin altyapısı ve sivil alanlarının yerle bir edilmesinin ardından dünya kamuoyu, birçok uluslararası örgüt ve ülke işgal rejimine silah satışları ve verilen desteklerin kesilmesini isterken Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Amerika'nın terör rejimi İsrail'e silah satışına bağlı olduğunu bildirdi ve Amerika'nın İsrail'e silah yardımını devam ettireceğini söyledi. Blinken, Amerika'nın sivillere karşı atılan füzeleri önleme dahil İsrail'e askeri teçhizat göndermeye bağlı kaldığını da belirterek, Amerikan Başkanı'nın politikasının Batı Asya'da şiddete son vermeye katkı sağladığını iddia etti. Washington, Tel Aviv'in en yakın müttefiği olarak yıllardır İsrail rejimine Filistinlere katliam etme ve insanlık dışı girişimlerine yardım etmiştir. Gelinen noktada Amerikan yönetimi, İsrail rejimine Gazze'de son sıralarda yüzlerce insanın kanını akıtmış olmasına rağmen askeri yardımına devam edeceğini bildiriyor. Amerikalı yetkililer özellikle son 4 yılda resmen İsrail'in siyasetlerini destekleme yaklaşımını takip etmiş, bu rejime milyarlarca dolar değerinde gelişmiş silah yardımında bulunmuş, buna ilaveten uluslararası örgütlerde her daim işgal rejimini desteklemiştir. Nitekim Amerikan yönetimi tarafından Trump döneminde Kudüs, işgal rejiminin başkenti ve Batı Şeria'da Siyonist yerleşim merkezlerinin genişletilmesini kabul etmiştir. Amerikalılar hatta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi gibi uluslararası örgütlerde çoğu ülkelerin aksine hep İsrail'in çıkarları doğrultusunda adım atmıştır. Amerika'nın destekleri yüzünden İsrail, Filistinlere karşı baskı ve zulümlerini tırmandırmıştır. Nitekim son yıllarda İsrail rejimi Filistinlere yönelik insanlık dışı eylemleri ve saldırılarını arttırarak sürdürmüştür.
Öte yandan Amerika tarafından UNRWA yardımının kesilmesi birçok Filistinli ilaç ve gıda malzemelerine erişimini de zorlaştırmıştır. İsrail'in en yeni silahları kullanması da Filistinlere yönelik saldırı ve cinayetlerin artmasına yol açmıştır. Siyonist rejim en son olarak 12 günlük Gazze Savaşı'nda 69'u çocuk olmak üzere 248 Filistinliyi Gazze'de şehit ederken 1910 Filistinliyi de yaraladı. Bu durum dünyada İsrail'in cinayetlerine karşı kamuoyu nezdinde nefret dalgasına sebebiyet verdi. İşgal rejiminin Gazze'deki korkunç cinayetlerinden yayınlanan görüntüler dehşetin ebadını gözler önüne serdi. Dünya genelinde insanlar Filistinliler ile dayanışma içinde olduklarını deklare ederek Washington yönetimi ve müttefikleri tarafından işgal rejimine silah satışını kınayarak bu rejime askeri teçhizatın satışının durdurulmasını istedi. Bu doğrultuda İrlanda Cumhuriyeti'nin Avrupa Parlamentosu'ndaki temsilcisi Mick Wallace yaptığı konuşmada İsrail rejimi ile ilişkilerin kesilmesini isteyerek Filistinlilerin haklarını savunmanın Amerika'nın gündeminde ciddi şekilde yer alması gerektiğini vurguladı. Amerika'nın içinde bile birçok yetkili Washington'un İsrail rejimine yardım politikasının askıya alınması ve silah satışlarının durdurulmasını istiyor. Nitekim Senatör Bernie Sanders, Amerika'nın her sene İsrail'e yaklaşık 4 milyar dolar askeri yardımda bulunduğuna işaretli, Amerika'nın yardımıyla insan haklarının ihlal edilmesinin yasa dışı olduğunu kaydetti. Amerikan Temsilciler Meclisi üyelerinden Cori Bush, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada paralarının askeri polis, işgalcilik, şiddet ve baskı sistemi için harcanmasına karşı olduklarını yazdı. Bu açıklamalara rağmen Amerikan Başkanı Joe Biden yönetimi İsrail'i destekleme politikasını sürdüreceğine vurgu yaparak Amerika'nın Siyonist rejimin güvenliğine bağlılığında bir değişiklik olmayacağını bildirmiştir. Amerika'nın işgal rejimi İsrail'in Gazze'yi vahşice bombalarken bu rejim ile silah satışına ilişkin anlaşmayı onaylaması da aynı politikanın bir parçasıdır.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Irak direnişinin Amerikan askerlerinin varlığı hakkında sabrının son bulması etrafında. Irak Direniş Grupları Koordinasyon Merkezi dün bir açıklama yaparak Irak topraklarından çekilmesi için Amerikan işgalciler için verilen sürenin dolduğunu bildirdi. Bundan böyle Irak'ta Amerikan teröristlerine yönelik saldırıların tırmanacağı konusunda uyardı. Irak'ta en önemli güvenlik konularından biri Amerikan askerlerinin bu ülke topraklarındaki varlığıdır. Özellikle son 1,5 yılda bu mesele ciddi şekilde gündemi meşgul etmiştir. Amerikan terörist ordusu 3 Ocak 2020'de Bağdat Havalimanı yakınlarında İran Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Irak Haşr-ı Şabi Başkan Vekili Ebu el-Mühendis'i düzenlediği hain saldırının ardından Amerikan askerlerinin Irak'tan çekilmesi genel bir talep haline dönüştü. Bu doğrultuda Irak Meclisi 5 Ocak 2020'de Amerikan askerlerinin çekilmesini öngören kararı onayladı. 24 Ocak tarihinde 1 milyona aşkın Iraklının katılımıyla düzenlenen yürüyüşte Amerikan askerlerinin Irak topraklarından derhal ayrılması talep edildi. Irak direniş grupları geçen 1,5 yılda defalarca Amerikan askerlerinin bu ülkeden çekilmesine vurgu yapmıştır. Gelinen aşamada ise direniş gruplarının Amerika için askerlerini Irak'tan çekmesi için verdiği sürenin dolması üzerine Amerikan askerlerine yönelik eylemlerin artacağı direniş grupları koordinasyon merkezi tarafından yapılan açıklamadan da anlaşılıyor.
Bu durum her şeyden ziyade iki etkenden kaynaklanmaktadır. Birinci etken Irak hükümetinin adaleti veya hükümet nezdinde Amerikan askerlerinin çekilmesi için ciddi bir iradenin olmayışıdır. Irak halkı ve bazı grupların Irak Başbakanı Mustafa el-Kazimi'den en önemli taleplerinden biri parlamentonun Amerikan askerlerinin çekilmesine ilişkin kararını takip edip hayata geçirmesidir. Bağdat ile Washington arasında Amerikan askerlerinin çekilmesi için birkaç tur görüşme gerçekleşmesine rağmen el-Kazimi'nin geçici hükümetinin ömrü üzerinden bir sene geçtiği halde Amerikan askerlerinin Irak'tan çekileceğine dair irade ilişkin bir emare görülmüyor. Irak Direniş Grupları Koordinasyon Merkezi tarafından dün yapılan açıklamada, Irak hükümeti tarafından Amerika'nın çekilmesi için müzakerelerin doğru şekilde ileri götürülmemesinin Amerikan askerlerinin çekilmesi için yasal sürenin son bulmasının nedenlerinden biri olduğu bildirildi. İkinci etken ise Irak Direniş Grupları'nın Amerika'nın kurnazlığının farkında olmasıdır. Dünkü açıklamada da Amerika'nın hilekarlığına işaret edildi. Amerika, Irak askerlerine eğitim vermek ve eğitim alanında işbirliği yapmak bahanesiyle Irak'taki askeri varlığını korumaya çalışıyor. Aynı bahaneyle Amerika en az 2000 askerini Irak'ta kurması kararlaştırmıştır. Direniş grupları ise 2000 Amerikan askerin Irak'ta kalması konusunu reddederek bunun parlamentonun 5 Ocak kararını göz ardı edilmesi anlamına geldiğini bildiriyor. Irak Direniş Grupları Koordinasyon Merkezi'nin dün yaptığı açıklamaya göre Irak topraklarında Amerikan askerlerine karşı tehditler artacaktır. Bu doğrultuda dün açıklamanın üzerinden sadece 5 saat geçerken Amerikan işgalcilerine karşı 7 operasyon düzenlendi. Anlaşılan Irak direnişi Afganistan'da olduğu gibi ve sonunda Biden yönetimi Amerikan askerlerinin Afganistan'dan çekmeyi kabul ettiği gibi Amerika'yı askerlerini Irak topraklarından çekmeye zorlayacak tek yolun bu ülkenin askerlerine karşı tehdit ve saldırıları tırmandırmaktan ibaret olduğu sonucuna ulaşmıştır. Irak direniş gruplarının dün yaptığı açıklamada bu grupların Amerikan askerlerinin çekilmesine ilişkin sabır politikasının son bulduğu anlamına geliyor. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 4 Hordad 1400, Hicri Kamri 13 Şevval 1442 ve Miladi Takvimle 25 Mayıs 2021 Salı. Hicri Şemsi 4 Hordad tarihi İran takviminde İran'ın güney kentlerinden biri olan Dezpul Direniş ve İstikamet Günü olarak adlandırılmıştır. Bu adlandırmanın nedeni Dezpul halkının Irak'ın devrik Saddam rejiminin savaş uçaklarının İran'la Irak Savaşı döneminde füzeli saldırılarına karşı cesurca direnmesiydi. Dezpul kenti kutsal savunma döneminde Irak'ın Basri rejimince defalarca füzeli saldırılara maruz kaldı, öyle ki bu kent füzeler kenti olarak adlandırıldı. İran'la Irak arasındaki savaşın başlarında bu kent 200'den fazla füze yağmuruna ve 20 bin kez kurşunlara maruz kaldı. Dezpul halkı Saddam'ın yoğun füzeli saldırılarına karşı direnmeyi başardı ve cuma namazları halkın yoğun katılımıyla gerçekleşti. ...62 yıl önce bugün Hicri Kameri 13 Şevval 1380'de İslam dünyasının önde gelen taklit mercilerinden Ayetullah Seyyid Hüseyin Burucerdi vefat etti. Hicri Kameri 1292'de İran'ın Burucerd kentinde dünyaya gelen Ayetullah Burucerdi ünlü fakih ve alim idi ve Ehl-i Beyt Fıkıh Mektebi'nin oluşması yolunda büyük gayret göstermişti. ...119 yıl önce böyle bir günde Hicri Kameri 13 Şevval 1323 yılında İslam aleminin büyük alimlerinden Ayetullah Seyyid Muhammed Taha 83 yaşında vefat etti. Şeyh Taha Necef ilinde dünyaya geldi ve zamanının büyük alimi Şeyh Murtaza Ensari'den ders aldı. Fıkıh, fıkhın esasları, hadis ve Kur'an tefsiri dalında büyük bir şöhreti kavuştu. Şeyh Muhammed Taha'nın birçok değerli eseri olmuştur ve Maalimel Usula Şer bu eserlerden biridir. ...531 yıl önce bugün Hicri Şemsi 13 Şevval 911'de Şehid-i Sani lakaplı Zeyneddin bin Ali Şami dünyaya geldi. Şam mezhebinin değerli bilim adamı ve fakih Şehid-i Sani ilk eğitimini babasının yanında bitirdikten sonra Şia mezhebinin önde gelen alimlerinden sayıldı. ...661 yıl önce bugün 25 Mayıs 1360 yılında bir grup Fransız denizci Gine Körfezi'ni keşfettiler. Afrika kıtasının batısı ve Atlas Okyanusu'nda yer alan Gine Körfezi'nin keşfinden bir süre sonra Fransızların bu körfeze nüfuzları başladı ve sonraları Gine olarak adlandırılan ülkeye musallat olmaya başladılar. Aslında Gine bağımsızlık için uzun süren mücadelelerin ardından nihayet bağımsızlığını elde etti. ...58 yıl önce bugün 25 Mayıs 1963 tarihinde Afrika Ülkeleri Teşkilatı bildirgesi... ...bu kıtadan 30 ülke temsilcilerinin katılımıyla Etiyopya'da imzalandı... ...ve bu bildirge aslında Afrika Birliği Teşkilatı'nın kurulması zeminini hazırladı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Karar.
Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim çağrısı, Türkiye'yi mafyaya ve çetelere yedirmeyeceğiz.
Cumhuriyet.
Üniversite kampüsleri güvenlik kameraları ve polislerle çevrelendi.
Star.
Türkiye Yunanistan'a sert tepki gösterdi. Sabot etmek için ellerinden gelen gayreti gösteriyor.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Ahmet Taş getiren 23 Mayıs tarihli Karar Gazetesi'nde Erdoğan neye ne kadar hakim başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denen yapı ne kadar oturdu? Tam oturması ne demek? Tam oturması anlamına gelecek bir sistem yapılanması gerçekten tasarlanabildi mi? Bunların hepsi sistemle ilgili sorular ama sistemin en belirgin kısmının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belirleyiciliğine odaklandığı biliniyor diyen yazar, yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu sistemi tam da bunun için istemişti. Sisteme ilişkin bir sorun da Erdoğan'ın zihnindeki şablonla sistemi kurgulayan kadroların aynı düşünce, mantık, bilgi, hukuk anlayışı frekansında olup olmadığı noktasında. Belki başlıktaki Erdoğan neye ne kadar hakim sorusu öncelikle sistemin kurgusal yapısı ile ilgili sorulabilir. Bir devlet sistemi sonunda kurgulayanı, inşa eden iradeyi de bağlar. Acaba mevcut sistemde diyelim Erdoğan kendisini de bağlayacak bir çerçeveyi önceden belirledi mi, yoksa göç yolda düzülür mantığı içinde ana göre tavır alınıp ana göre düzenlemeler mi yapılıyor? Mesela ihale kanununun yüz bilmem kaç defa değişmesi bu alandaki Erdoğan hakimiyetinin güncellenmesi anlamına mı geliyor? Evet, sistem planında Erdoğan neye ne kadar hakim sorusu icraya geçirdikten 2 yıl sonra bile hala sorulabilir. Ama sistem yapısına göre eğer her şeyden Cumhurbaşkanı Erdoğan sorumlu ise her alanı onun görmesi, denetlemesi, sorun varsa müdahale etmesi gerekiyorsa çözülmeyen sorunların ya da ülkenin ödediği ağır faturaların faturası ona çıkacak idiyse olan biten üzerinde bir kere daha düşünmek gerekiyor. Bugüne kadarki uygulamalara bakıldığında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın genelde olumlu icraatlara imza koyma hususunda hassas olduğu gözleniyor. Bir açılış yapılacaksa, önemli bir müjde verilecekse, görkemli bir tören söz konusu ise orada Cumhurbaşkanı'nın varlık göstermesi planlanıyor. İcracı da istiyor. Muhtemel 2 icracılar Cumhurbaşkanı'nın da bunu isteyeceğini düşünerek planlama yapıyorlar. Ama her şey güllük gülistanlık gitmiyor memlekette. O durumlarda da eğer Erdoğan durumu hakim ise hani sahiplenmesi beklenir gibi düşünmek mümkün.
Esfender Korkmaz 23 Mayıs tarihli Yeni Çağ gazetesinde maalesef açlık riski de oluştu başlıklı yazısına yer veriyor. Hükümet vergileri artırmak yoluyla akaryakıta zam yaptı. Akaryakıt fiyatları üretime girdi olduğu için doğal olarak üretim maliyetlerini de etkiliyor. Artan maliyetler de Türkiye şartlarında perakende fiyatlara kolayca yansıyor. İstikrarlı bir ekonomide zam kararları fiyatlar genel seviyesini artan maliyet kadar bir defa artırır. Bu enflasyon değildir. İstikrarın bozuk olduğu, politikasızlığın hakim olduğu bizim gibi kırılgan ekonomilerde ise her zam enflasyon için bir fırsat penceresi oluşturuyor diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Akaryakıtta vergilerin artırılmasının nedeni Cumhurbaşkanı'nın esnafa maddi destek kararıdır. Normal olarak bu gibi destekler bütçeden yapılır. Bütçe açıkları da borçlanma ile kapatılır. Bizimkiler hem destek verelim hem bütçe açık vermesin derken daha büyük yanlış yaptılar. Çünkü akaryakıt zamlarının enflasyonu etkisi bütçe açığından daha büyük olacaktır. Kaldı ki borçlanma senetlerinde reel faiz eksidir. Dahası da var. Zaten araçlar üstündeki vergiler de geçen sene artırılmıştı. Kur artışları da üstüne gelince Türkiye'de yeni araç satışı düşmüştü. Dünyanın en pahalı paralı yollarında zaten geçiş şansımız kalmadı. Akaryakıt alamayacak duruma geldiğimiz için bundan sonra sokaklarda yalnızca partizanların alabileceği ultra lüks arabalar göreceğiz. Normal araba göremeyiz. Türkiye, Küba gibi antika araba cenneti olacaktır. Halkın morali çok bozuldu. Ciddi ciddi aç kalmak riskimiz var. Bir kişilik pizzanın ortalama fiyatı 45 liradır. Pirzolanın fiyatı 150-200 liraya çıktı. Tüketici panik yaşıyor. Bu paniği de TÜİK'in açıkladığı tüketici güven endeksinden görebiliyoruz. 2004 yılından beri Mayıs ayında tüketici güven endeksinin en düşük olduğu yıllar 2019 yılı ve bu yıl oldu. Bu endekste 106 güvensizliği gösteriyor. 2020 Mayıs'ında 82,7 olan endeks bu sene Mayıs'ta 77,3'e geriledi. Endekste tüketici geçen seneye göre bu sene ekonominin çok kötüye gittiğini söylüyor. Bu sorunun geçen sene Mayıs ayında 82,7 olan endeks değeri bu sene Mayıs'ta %77,3'e geriledi. Yine tüketici kendi maddi durumunun da bozulduğunu söylüyor. Geçen sene 77,4 olan endeks değeri bu sene 62,6'ya geriledi. Aynı şekilde bir yıl sonrası için de ekonominin kötüye gideceğini ve kendi maddi durumunun da bozulacağını düşünüyor. Çalışmak isteyenler iş bulamıyor. Halen 8,5 milyon insan işsizdir. Pandemi sonrası fiilen işsiz sayısı 10 milyonu geçer. Maaş ve ücretlere yapılan enflasyon zamları mutfak enflasyonun altında kalıyor. TÜFE sepetinde en fazla gıda fiyatları artıyor. TÜİK harcama sepeti içinde gıda payını %26 dolayında gösteriyor. Oysaki işçi ve memurun gıda harcamalarının harcama sepeti içinde payı %40 ve daha fazladır.
Akın Aydın 23 Mayıs tarihli Yeni Mesaj gazetesinde yolsuzluk iddiaları bu noktaya nasıl geldi? Başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. 3 Y ile geldiler. Yoksulluğu bitireceğiz dediler. Yolsuzluğu bitireceğiz dediler. Yasakları kaldıracağız dediler. Tab 19 yıl oldu. Şimdi her yer yoksulluktan inliyor. İnsanlar borçtan, işsizlikten intihar ediyor. Her taraftan yolsuzluk akıyor. Adalet askıda duruyor. Yasaklar ise kişi ve partiye göre şekilleniyor. Maalesef devletimizin itibarı zedeleniyor. Çünkü yolsuzluklar patladı, hukuksuzluklar patladı. İşini kitabına uyduranlar deşifre oldu. Kanunlar kitaplarda yazılı kaldı diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Son 5-6 ayda toplumun önünde neler yaşandı bir hatırlayın. Hakkında 1001 iddiaları olan SBK Holding Başkanı yurt dışına kaçtı. Pudra şekerinin gramına 500 lira veren Kürşat Ayvatoğlu malumunuz. 2 milyar doları kriptolayan Faruk Fatih Özer ortada. Ticaret Bakanlığındaki dezenfektan skandalı öylece duruyor. Bakanlar, vekiller, bazı banka ve kurumların yönetimine bol maaşla atamaları devam ediyor. Sedat Peker YouTuber oldu. Her kaseti milyonlarca tıklanıyor. Bazı bankaların ucuz dolar sattığına tanık olduk. Kur tiyosuyla bir gecede 450 milyon TL kazananlar olduğunu öğrendik. Ama kimin sattığını, kimin tiyo verdiğini ve bu yasal vurgunu yapanların kimler olduğunu öğrenemedik. Bu noktaya nasıl geldik? Cevap çok basit. Kanunları, kuralları, kişi ve anlayışlara göre ya devreye soktukları ya da devre dışı bıraktıkları için. Ortaya çıkan yolsuzluk, haksızlık, hırsızlık, rüşvet, torpil olaylarına her daim kılıf takıldığı için. Mehmet Metiner AKP vekiliydi. Torpil yaptığı belgelendi. Haşa, Kur'an akrabaya yardım edin diyor. Onun için yaptım dedi. Yetkililer gereğini yapmadı. 17 ila 25 Aralık 2013'ü hatırlarsınız. O dönem yine AKP'de vekil olan Metin Külünk, ortaya çıkan olayları insanların günah işleme özgürlüğü olarak tariflendirmiş ve şu cümleleri kurmuştu. Allah'ın hududuna müdahaledir. Allah insana günah işleme özgürlüğünü vermiştir. Günahsızlık talep etme hakkı vermemiştir. Günahları ortaya saçarak Allah'ın hududuna müdahale ediliyor. AKP'li Burhan Kuzu ses kayıtları doğru bile olsa inanan yok. Millet memnun. Oğlunun evinde para sayma makinaları bulunan o dönem İçişleri Bakanı olan Muammer Güler, oğlum biraz pintidir. İş yerini kapatınca kasalarını da evine taşıtmış. Şimdi son ortaya dökülenlere Sayın İçişleri Bakanı Soylu, bataklık operasyonun içerisinde FETÖ var ve buna ulaştık, diyor. Yandaş yazar çizer takımı çoktan bu olaylara kumpas teşhisi koydu. Merak ediyorum, FETÖ olmasaydı ne yapacaktınız, neye sarılacaktınız?
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'da 13. Cumhurbaşkanlığı seçimleri.
Muhterem dinleyiciler, İran'da yakın zamanda düzenlenecek olan 13. Cumhurbaşkanlığı seçimleri bağlamında sizlere dizi bir program hazırladık.
Programımızın 3. bölümünde farklı ülkelerde seçimleri denetleyen kurum ve kuruluşları, ayrıca İran'da seçimlerin nasıl siyasi bir kahramanlık ve hamaset sahasına dönüşebileceğini ele alacağız.
Temelde her seçim sisteminde farklı şekillerde seçimlerin uygulanma süreci denetlenip tüm seçim aşamalarındaki ihlallerin önü kesilmeye çalışılır. İran İslam Cumhuriyeti düzeninde ise Cumhurbaşkanı'nın yürütme erkeği başında bulunmasından dolayı ve malum önemden ötürü seçimlerden önce adayların yetkili ve uzman merciler tarafından onaylanmaları gerekiyor. Bu aşamanın ardından gereken koşullara sahip olan seçimlere katılmak için onaylanırlar.
Seçimleri düzenleyen ve denetleyen yetkililer de bu çerçevede kitle iletişim araçları ve medyadan Cumhurbaşkanlığının önemi ve adayların sahip olmaları gereken koşullar hakkında halkı bilgilendirmelerini ve durumu açıklamalarını istemektedir. Bu durum sağlıklı ve yasal bir şekilde seçimlerin düzenlenmesine yönelik ilgiyi göstermektedir.
Anayasaya göre Cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday oranların onaylanması süreci seçimlerden önce bizzat Anayasayı Koruma Konseyi tarafından başlatılır. Bu hususta Anayasanın 110. maddesinin 9. fıkrasında şu ifadelere yer verilmiştir. Bu yasada belirlenen koşullara uygunlukları açısından adayların onaylanması süreci seçimlerden önce Anayasayı Koruma Konseyi tarafından takip edilir. Bu ifadelere göre Anayasayı Koruma Konseyi adayların onaylanması sürecini denetlemekte kalmayıp bizzat ve doğrudan bu sürecin uygulayıcısıdır.
Anayasayı Koruma Konseyi'nin görevleri ve yetkileri ve de önemli konumu bu kurumu İran İslam Cumhuriyeti'nin çok önemli kurumlarından biri haline gelmesine yol açmıştır. Bu kurum diğer ülkelerde aynı görevleri yapan benzer kurumlarla birçok benzerlikleri de taşımaktadır. Bu doğrultuda bazı ülkelerin anayasasında Anayasa Mahkemesi, Anayasa Konseyi, Anayasa Divanı gibi İran Anayasayı Koruma Konseyi'ne benzer kurumlar bulunmaktadır. Bu kurumlar görev ve yapı açısından birbirlerine büyük benzerlikler göstermektedirler.
Örnek vermemiz gerekirse Almanya Anayasası'na göre seçimlerin sağlığının denetlenmesi başta olmak üzere adayların yetkilendirilmesi, dokunulmazlıkların kaldırılması ve temsilcilerin azledilmesi Almanya Temsilciler Meclisi'nce yerine getirilir. Federal Anayasal Mahkeme de Federal Almanya Cumhuriyeti'nin en güçlü ve en saygın yüksek mahkemelerinden biridir.
Bulgaristan'da da anayasanın 66. maddesine göre seçimler şüpheli ise kanun gereği Anayasa Mahkemesi'ne sevk edilebilir. Romanya'da ülke anayasasında seçimlerin izlenmesini ve denetlenmesini düzenleyen 47. maddesinde şu ifadelere yer veriliyor. Her temsilcinin seçilip seçilmeyeceğini Büyük Millet Kurulu karar verir. Bu kurul her bir temsilcinin seçiminin yasallığını inceler ve seçimin geçerliliğine veya geçersizliğine karar verir.
Parlamentonun iki meclisten oluştuğu İtalya'da Temsilciler Meclisi ve Senato bu alanda yetkiye sahiptir. Anayasanın 66. maddesine göre her iki meclis hem üyelerinin yetkilerinin geçerliliğini hem de üyelerin görevde bulunma konusundaki yeterliliği veya yetersizliği konusunda karar alabilir. Parlamentonun Avam Kamerası ve Senato olmak üzere iki meclisten oluşan Kanada'da Avam Kamerası'nın yetkilerinden biri de anayasanın esnek bölümlerini değiştirme ve düzeltmek ve de temsilcileri yetkilendirmektir.
Japonya'da anayasanın 42. maddesine göre bu ülkenin parlamentosu, temsilciler meclisi ve danışmanlar meclisi olmak üzere iki kanattan oluşmaktadır. Seçilen kişilerin onaylanması ve reddedilmesi görevi ise ilgili parlamentoya aittir. Bu parlamentoda hazır bulunanların salt çoğunluğunun oyu kararı belirler. Japon anayasasının 55. maddesi bu bağlamda şöyle diyor. Her bir meclisin üyelerinin yeterliliğine ilişkin karar o meclisin sorumluluğundadır.
Bu bağlamda Britanya'da İçişleri Bakanı'nı başbakan atar ve İçişleri Bakanı da milletvekili adaylarının gözden geçirilmesi, onaylanması ve diskalifiye edilmesinden yasal olarak sorumludurlar. Bu ülkede Yüksek Mahkeme'nin kararı ile seçilen birkaç üyesi de Avam Kamerası'nın yetkilendirmelerine gözden geçirir ve meclisi temsilcilerin onaylanmaları veya onaylanmamaları hakkında bir rapor sunar ve meclis de yargı heyetinin raporunu tartışmadan onaylar.
Amerika, Belçika ve İsviçre dahil diğer bazı ülkelerde yasama organı üyelerinin yetkilerini inceler, onaylar veya reddeder. Amerika Anayasası şöyle diyor, her meclis kendi seçimlerin sonuçları ve üyelerinin onaylanıp veya reddedilmesinden sorumludur. Amerika Anayasası'nın ilk maddesinin 5. paragrafında her meclisin yargılamak ve hüküm vermekte özgür olduğu belirtilmiştir. Hukuki açıdan bir hakim veya hakem tarafından verilen kararların özelliklerinden biri bağlayıcı ve yetkili olmalıdır. Bu nedenle Amerika Temsilciler Meclisi ve Senatosu seçimleri sonuçlarını denetleyerek üyelerini onaylayıp onaylamamasını ve üyelerinin nitelikleri hususunda karar alır.
Amerika Anayasası'na göre başkanlık seçimleri sürecinde hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat partiler işlerinde yürütülen kampanya sonucu temsilciler belirler. Daha sonra da bu temsilciler, bu adaylar seçimlere katılır. Her partinin seçimlerdeki oyları belirlendiğinde ise seçiciler kurulu başkanı seçer. Bu süreç ise İçişleri Bakanlığı tarafından da denetlenir.
İran İslam Cumhuriyeti referandumun düzenlenmesiyle kurulmuştur. Buna esasen İran'da seçimlerin düzenlenmesi son 40 küsur yılda ülke çapında kurumsallaşmış ve son 10 yıllarda sürekli bir süreç haline gelmiştir. Sohbetimizin devamında halkın seçimlere katılımını ele alacağız.
Anayasanın 6. ilkesine göre ülkedeki süreçler seçimler vasıtasıyla belirlenen kamuoylarına göre idare edilmelidir. İran İslam Cumhuriyeti'ndeki seçim düzenine göre seçimlere katılmak zoraki bir durum değildir. Ancak seçimlerin sürekli olarak düzenlenmeye başlandığı İslam İnkılabı zaferinden itibaren katılım oranı hep %50'nin üzerinde olmuştur.
İran halkı anayasa çerçevesinde Hubregan Meclisi'ndeki temsilcilerini seçiyor. Halk, anayasa ve sistemin genel politikaları çerçevesinde ülke kanunlarının onaylanması ve halkın çıkarlarının korunması için İslami Şura Meclisi'nde temsilcilerini de seçer. Aynı zamanda en önemli seçim olan 3. seçim kategorisi de Cumhurbaşkanlığı seçimleridir ve halk bu seçime katılarak 4 yıllığına yürütmeden sorumlu Cumhurbaşkanını seçer.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei ise seçimlerin önemi hususundaki konuşmalarında seçimleri maksimum katılımın insanların kendi kaderlerini belirlemekte ve seçmedeki özgürlüğünün göstergesi olduğunu vurgularken şöyle buyurdular. Cumhurbaşkanını seçtiğiniz zaman ülkenin işlerini sizin seçiminiz olan sizin iradeniz ve oylarınızdan dolayı belirlenen birini bırakıyorsunuz. Bu da halkın ülkeyi yönetmedeki gücünü ve halkın kendi ülkelerinin kaderlerini ellerinde bulundurduğunu gösterir. Böyle bir katılım ülkemiz için bir siper misalidir. Bu çok önemli bir husus. Ülkemizde seçimler, demokrasi ve siz halkın sağdaki varlığı ve coşkulu iradesi olmasaydı bu devrim bir yıl bile ayakta kalamazdı. Hükümetlerimizde siyasi saldırılar ve ekonomik kuşatmalar karşısında direnemezlerdi. İşte onların aldığı siper sizlerdiniz. Seçimler halkın varlığının tezahürüdür. Nitekim 22 Behmen yürüyüşü de bu tezahürlerden biridir. Düşman ve emperyalist sistem sizin seçimlerden ve 22 Behmen yürüyüşlerinizden korkuyor. Bu yüzden seçimleri halkın varlığını, özgür oylamayı, halkın kendi kaderlerine belirlemeyi bu milletten esirgemek için ellerinden geleni yapıyorlar.
Son 42 yıl içerisinde İran'da toplam 38 seçim düzenlenmiştir. Bu seçimlerin hepsinde halkın katılım oranı farklı koşullar söz konusu olsa bile hep ilgi çekici düzeyde olmuştur. Hicri Şemsi 1388 yılında iki cumhurbaşkanı adayı arasındaki çekişmelerden ve iki kutupluluk ortamından dolayı %85'lik bir katılım görüldü. Ondan önce 1384 ve 1380 yıllarında katılım oranı sırasıyla %62 ve %66 oldu. 1392 ve 1396 seçimlerinde de sırasıyla katılım oranı %72.94 ve %73 oldu. İran'da Cumhurbaşkanı'nın önemli konumundan dolayı ve partiler ve siyasi kanatların yakın rekabetinden dolayı Cumhurbaşkanlığı seçimleri büyük öneme sahiptir.
Tanınan profesör ve siyasi meseleler uzmanı olan Dr. Hanizade, İran İslam Cumhuriyeti'nin halkın oy vermesinin önemini verdiği vurguya değinerek şöyle diyor. Bölgedeki dini demokrasinin ilk modeli olarak İran İslam Cumhuriyeti, belki de dünya çapında halkın oyuna en çok önem veren ülkedir. Aslında İran İslam Cumhuriyeti, düzenindeki iktidarın siyasi yapısında en kilit role sahip olanlar da halk ve insanlardır. Aslında İslam Cumhuriyeti düzenin devamı, cumhurbaşkanlığı, parlamento veya şehir ve köy seçimleri gibi farklı seçimlerde halkın varlığına bağlıdır. Halkın seçim sahnesindeki varlığına ve katılımına bağlıdır. Bu yüzden siyasi eğilimler ve farklı siyasi akımların karşılaşmasına rağmen sırf halkın katılımı ülkenin gücünün kaynağı olmuştur. İnsanlar ise sahaya inip varlıklarını coşkulu bir şekilde göstererek İran İslam Cumhuriyeti ve İslami devrime güç katıyorlar. İşte dini demokrasinin temeli de budur.
İran Anayasası'nın 116. maddesinde ise şu açıklamalara yer verilmiştir. Cumhurbaşkanlığı adayları seçim başlamadan önce hazır olduklarını resmen beyan etmeleri gerekiyor. Cumhurbaşkanının seçilme şekli kanunla belirlendiği şekilde olacaktır. Bu sene ise koronavirüs pandemisinin devam ettiği sırada seçimler için özel hazırlıklar yapılmaktadır. Bu kapsamda sandık sayısının daha fazla olacağı ve oy kullanma saatlerinin artırılacağı da vurgulanmaktadır. Koronavirüsünün yayılmasının yol açtığı endişeler nedeniyle Sağlık Bakanlığı, Anayasayı Koruma Konseyi ve İslami Şura Meclisi'nin koordinasyonu ile sağlık protokolleri bile hazırlanmıştır.
İran'da Cumhurbaşkanlığı seçim kanununa göre seçimlerin bir gün içerisinde yapılması zorunlu görülmüştür. Cumhurbaşkanlığı seçim kanununun 20. maddesinde bu hususta şöyle deniyor. Yurt içi ve yurt dışında oylar bir günde toplanır. Süresi 10 saattir ancak gerekirse uzatılabilir. Bu maddenin özel fıkrası aynı zamanda seçimlerin İçişleri Bakanlığı'nca uzatılabileceğini de belirtmiştir.
İslam İnkılabı rehberi ise Cumhurbaşkanlığı seçimlerin önemi hususunda şöyle bir noktaya vurgu yapmıştır. Seçimler günübirlik bir olaydır. Bir gün içerisinde düzenlenir ancak etkisi uzun süreli olan olaylardandır. Cumhurbaşkanlığı seçimlerini bir gün içerisinde düzenliyorsunuz ancak birini ve daha doğrusu birilerini 4 yıl boyunca ülkenin kaderini belirlemek ve ülkedeki önemli işleri yürütmek için seçiyorsunuz. Tabii bunun etkisi bu 4 yılla da kısıtlı değildir. Kimi zaman hükümetler etkileri yıllarca devam eden girişimlerde bulunuyorlar. İyi olanlar ya da Allah korusun kötü olanların etkileri 4 yıl ile sınırlı değildir. Tam bir süreç gibi devam eder. O zaman bir gün içerisinde öyle bir şey yapıyorsunuz ki, öyle bir seçim gerçekleştiriyorsunuz ki, kısa süreli olarak 4 yıl ve uzun süreli olarak da kimi zaman 4 yıl daha sürecek etkiyi yaratıyorsunuz. İşte seçimler bu denli önemlidir.
Muhterem dinleyiciler, İran'da 13. Cumhurbaşkanı Seçimleri isimli dizi sohbetimizin 3. bölümünün de sonuna geldik.
Tekrar buluşuncaya dek esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Benim Müslüman çocuğum.
Değerli dinleyiciler, Benim Müslüman Çocuğum adlı sohbetimizin 7. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bu hafta sizlerle bebeğin doğumu ardından ona seçilecek isim hakkında konuşmak istiyoruz.
İnsanı diğer canlılardan ayıran konulardan biri insanların birbirini isimleriyle tanımasıdır. Sosyologlara göre isim her insanın kimliğidir. Her insanın ismi yavaş yavaş ve toplumun diğer fertleriyle ilişkilerinde bir görüntü kimliğini ilişkilendirirken aynı zamanda muhataplarda görsel olmayan derin bir kimlik taşır ve karşı tarafın yargıda bulunmasına kaynaklık edebilir. Her kişinin adı belirli bir kişiye atıfta bulunurken aynı zamanda söz konusu kişinin kimliğini ve kişiliğini belirten bir anahtar kelime gibidir. Üstelik istemeden de olsa o kişi hakkında yargıda bulunmamızı sağlayan bir takım birikmiş bilgi arşivine yönlendirir. Yakından tanımadığımız veya görmediğimiz birinin adını duymakla belleğimizde onun hakkında bazı düşünceler kolaylıkla şekillenir.
Her insanın adı kendisini diğerlerinden ayıran bir özelliğe ilaveten, doğru seçildiğinde üzerinde büyük bir eğitimsel ve psikolojik etkisi olabilir. İnsana adı ile hitap etmek, kendisini o ismin anlam ve gerçeği ile daha fazla bütünleşmesine ilaveten, kendini o ismin mıstakı olarak görmesine sebep olabilir. İslam dininde ebeveyn, yüce terbiyevi düşüncelerle kendi evlatları için uygun bir isim seçmekle sorumludurlar. Zira onlar çocuğa iyi bir isim seçmekle yetiştirme sürecinde etkili bir rol oynayabilirler.
Emir el-Müminin Hazreti Ali aleyhisselam bu konuda şöyle buyuruyor. Çocuğun babası üzerindeki hakkı onun için iyi bir isim seçmektir. Bebekler doğumdan hemen sonra her kelimeden fazla en çok kendi isimlerini duyarlar. Eğer çocuğun ismi güzel ve anlamlı olursa kendini değerli ve kişilik sahibi hisseder ve bu mesele çocuğa izzet-i nefis kazandırırken aynı zamanda ruhsal sağlığını da etkiler.
Amerika'nın Illinois eyaletinde Northwestern Üniversitesi araştırmacılarının çalışmaları, iyi bir isim seçmenin şimdiye kadar düşünülen en iyi önemli şey olduğunu gösteriyor. Söz konusu araştırmacılara göre güzel ve ahenkli bir isim, insanda özgüveni arttırırken aynı zamanda başkalarının da insana daha iyimser bakmasını sağlar. Araştırma grubu lideri David Filio'ya göre bizim çağrıldığımız yöntem bir ayna ve bir semboldür. Aslında isim tıpkı bir kartvizit gibi insanın iç kişiliğinin göstergesidir. Bir ismin bir ahenk ve bir anlamı vardır ve direkt olarak başkalarının hakkımızdaki davranış ve yargısını etkiler.
Filio şöyle devam ediyor. Bir nebze bile olsa kızları andıran bir ismin bir erkeğe seçilmesi onun güven duygusuna ciddi şekilde sorun oluşturabilir. Ayrıca asil ve ender bir ismin seçilmesi de çok farklı insanların yetişmesine sebep olabilir. Araştırmacılar 1700 harf ve sesin birleştirilmesi ardından latif ve zarif isimlerin kızlar için seçilmesiyle onların daha fazla kadınsı ve zarif bir kişilik ve şahsiyete sahip olmalarını sağladığını belirtiyor. Fakat erkeksi ve sıra dışı isimlerin kızlara seçilmesinin onların kişiliğinin daha sert ve ciddi olmasına sebep olabiliyor.
Bu yüzden isim seçmenin önemi bir nebze açıklanmış oldu. Bu konunun önemi asırlar önce ilahi İslam dininde vurgulanmıştır. İslam, yaşam için bir program ve yaşam tarzına sahiptir ve yaşamın doğumdan ölüme kadar en ince meselelerini yüce ve ilahi öğretileri ile dikkate almıştır. Örneğin İslam, ebeveyni çocukları için iyi bir isim seçmeyi tavsiye etmiştir. Bu bağlamda İslam Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Sizlerden her birinin evladına verdiği ilk hediye iyi bir isimdir. Öyleyse evladınız için en iyi ismi seçiniz.
İslami öğretilerde özellikle de Resulullah Efendimizin yol gösteren vecizlerinde çocuklar için birçok hak tanınmıştır. Örneğin ailevi hakların tanınması, kişisel ve sosyal güvenliğinin sağlanması, dini öğretilerin öğrenilmesi ve uygun bir ismin seçilmesi gibi. Seçilen iyi bir isim çocuğa, toplumda hem saygınlık hem kişilik kazandırırken aynı zamanda ailesinin düşünceleri, fikri ve ruhsal zevkini yansıtır.
Bu yüzden İslam'da daha çok İslami asil kültürü ve mesajı taşıyan isimlerin seçilmesine vurgu yapılıyor. Zira anlamlı bir ismin seçilmesi ise çocukları büyük oranda etkiler. İslam açısından insan şahsiyetinin şekillenmesinde ismin inkar edilemez ve büyük bir etkisi vardır. İyi bir isim, insanda hayırseverliği ve arzu edilen örneklere yönlendirme ve motivasyonda etkili olurken, istenmeyen ve aşağılayıcı isimler ise insanda olumsuz eğilimlere, inzivaya, intikam ve saldırganlığa sebep olabilir.
İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam şöyle buyuruyor. En sevilen isimler Allah'a kulluğun göstergesi olanlardır ve en iyileri ise peygamberlerin isimleridir. Hali hazırda sadece Müslüman ülkelerde değil birçok Müslüman olmayan ülkelerde bile Resulullah'ın güzel ismi en sevilen isimlerden biridir. İngiltere Ulusal İstatistik Kurumu yayınladığı bildiride Muhammed isminin en yaygın adlardan biri olduğunu ve hatta Britanya'da yeni doğan bebekler arasında zirvede bulunduğunu duyurdu.
Evlatlarınıza seçkinler ve elitlerin isimlerini seçerek onlarda bir nevi büyüklük ve ağırbaşlılık duygusu oluşturun. Böylece evladınız o şahsiyetle daha fazla bütünleşmeye çalışır. Tabii ki bu duygu onun davranış ve konuşmalarını daha çok etkiler. Öyle ki giderek kendini o ismin kutsallığı ve haysiyetini korumakla görevlenebilir.
Aşura gününde tevbe ederek İmam Hüseyin Aleyhisselam'a katılan Yezid ordusunun komutanı Hür'ün kanlar içindeki cansız bedeni yere düşünce İmam Hüseyin Aleyhisselam ona ulaştı ve yüzündeki kanları silerken şöyle buyurdu. Aferin, aferin sana ey Hür. Sen özgür bir insansın. Nitekim dünya ve ahirette hür olarak çağrılacaksın. Allah'a and olsun. Senin annen sana hür adını vermekle yanlış yapmamıştır. Allah'a yemin ederim ki sen dünyada hürdün ve ahirette de saadete ereceksin.
Bu yüzden İslam çocukların terbiyesini doğumdan başlamak gerektiğini belirterek iyi bir ismin seçilmesini ebeveynin evlatlarının ruhsal gelişimi ve manevi yücelmeleri için en önemli ve üstün hediye olduğunu belirtiyor. İslam dini isim seçmeye büyük önem vermiştir ve insanlara verilen ismin sadece bu kısa dünya ile sınırlı olmadığını, mahşere kadar devam ettiğini belirtiyor. Bu yüzden evlatların ailedeki haklarından biri ise iyi bir ismin seçilmesidir. Aslında ebeveynin salih çocuklar yetiştirme görevleri helal rızık, talim, terbiye ve benzeriyle sınırlı kalmıyor. Zira iyi ve uygun bir isim seçmek ise onların evlatlarına sevgilerini göstermekte gerçekleşmesi gereken ilk adımdır.
Değerli dinleyiciler, Benim Müslüman Çocuğum isimli programımızın bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Tekrar buluşuncaya değin, esen kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tahran-Pekin ilişkileri uzun vadeli ve stratejiktir açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Ruhani öte yandan Amerika nükleer anlaşmayı ihlal eden tüm ambargoları kaldırmaya mecburdur dedi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçı, İran tüm yaptırımlar kaldırılırsa yükümlülüklerine geri dönecek dedi. İran İslam Cumhuriyeti Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, uranyum zenginleştirme faaliyeti devam ediyor dedi. Borrell'in İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı arasındaki anlaşmanın uzatılmasına tepki gösterdi. İslam ülkeleri parlamento yetkilileri Filistin halkına destek vurgusu yaptılar. Tahran'daki Filistin Büyükelçisi İslam İnkılabı rehberine Filistin'le ilgili şükranlarını bildirdi. Tahranlı çocuklar Filistinlilerin Siyonist rejime karşı zaferini kutladılar. Terörist İsrail saldırılarında ağır yaralanan Filistinli genç şehit oldu. Irkçı İsrail'de direnişin yenilgisi görevden alınmalara neden oldu. Meşar-ı Esad, Lübnan'ın ulusunun fedakarlığı ve direnişi işgale karşı savaşanlar için bir ışıktır dedi. Adana merkezli 3 ilde terör operasyonda 18 kişi gözaltına alındı. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19.395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 ve 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Esen kalın. Thank you.